Ayrım 12.
Yalnızca Çin mahallesindeki asgari sendikalı işçi ücretinin ancak yarısı kadarını ödeyen 400 konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Uluslararası Kadın Konfeksiyon İşçileri Sendikası, Kaliforniya'daki konfeksiyon işçilerinin dörtte birinin kesim ve dikim işlerini havasız, yangın tuzağı yerlerde, asgari ücretin altında ve aynı miktarda ödenen zorunlu fazla çalışmayla yaptıklarını söylemektedir. Bazen patron hiç fazla çalışma ücreti ödememeye de karar verebilmektedir. Çoğu göçmen olan işçiler şikayet edecek durumda değildirler. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 261. Küreselleşme savunucuları, bacalı sanayinin ölmekte olduğunu, buralarda çalışan işçilerin yüksek teknolojiye sahip endüstrilerde, iyi ücretli ve temiz işlerde çalışacaklarını söylüyorlardı. Ancak sonuç, küreselleşmecilerin söylediği gibi olmadı. Örneğin, bacalı sanayi denilen fabrikaların kapandığı New England'da 670 bin işçi işsiz kaldı. Bunlardan yalnızca %3'ü ileri teknoloji sektöründe iş bulabildi. İş bulabilen diğerleri ise Kmart, McDonald's gibi iş yerlerinde garson, bulaşıkçı olarak çalıştılar. AGE sayfa 232. İkinci Dünya Savaşı'nın gerçek galibi ABD'de 1950'den sonra yaşanan ekonomik büyüme nedeniyle Amerikalı işçilerin ücretleri savaş öncesine göre artmıştı. Amerikan şirketleri deniz aşırı ülkelerden transfer ettikleri büyük boyutlu karın bir bölümünü kendi işçilerine veriyor ve onları toplu hareket etme eğilimlerinden uzaklaştırabiliyordu. Ancak 1970'ten sonra işçi ücretleri reel olarak düşmeye başladı ve bu düşüş hala devam ediyor. 1992 yılında yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da işçilerin ücretleri enflasyon düşüldükten sonra net olarak %9 azalmıştır. Senato Çalışma Alt Komitesi önünde tanıklık, Jeff Faut, ABD Senatosu, 7 Nisan 1992. AK, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları 1995, sayfa 233. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez 1991 yılında aile gelirleri enflasyonun gerisinde kalmıştı. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 234. ABD'de işçi ücretleri üzerindeki baskının ve giderek artan yoksullaşmanın bir başka belirtisi, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklere talebin artmasıdır. Bu tür kurumlar artık yalnızca büyük kentlerde değil, Amerikan rüyasının övünç kaynağı kentlerde de açılmaktadır. Federal hükümetin yaptığı açıklamaya göre Amerikan iş gücünün %18'i haftada 40 saat çalışmakta, buna karşılık yoksulluk sınırının altında yaşayabilecek kadar bir ücret almaktadır. AGE sayfa 220. Çocuk işçi çalıştırma ve bunun yarattığı sorunlar 19. yüzyıl kapitalizminin tüm alışkanlıkları ve yaygınlığıyla sürmektedir. Artan yoksulluk nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklar ya son derece düşük ücret karşılığı çalışmakta ya da çok küçük yaşta ailelerinden koparak sokakta yaşamaktadır. Üstelik bu durum 21. yüzyılın başındaki şu günlerde yalnızca az gelişmiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Washington Post'ta 6 Mart 1991'de yayınlanan bir araştırmada çocuk işçi çalıştırmanın az gelişmiş ülkelerden New York, Kaliforniya ve Texas'a taşındığı ve ABD'de çocuk işçi sayısının hızla arttığı açıklanmıştır. Amerikan kaynaklı araştırmalara göre ABD'de yeterli eğitim görmemiş gençler arasında işsizlik oranı %50'ye varmaktadır. A Nation in Crisis, The Dropout Dilemma, Byron N. Kunisawa. National Education Association Today, Ocak 1998, sayfa 61. The Congress of the United States, The 1990 Joint Economic Committee Report, Washington DC, US Government Printing Office, 1990, sayfa 6. Losing the War of Letters, Ezra Boventime, 5 Mayıs 1986, sayfa 68. AK, Jeffrey E. Garton, Soğuk Barış, Sarmal Yayınları, sayfa 219. Zenciler ve İspanyol asıllılar arasında bu oran daha fazladır. Hiçbir mesleki eğitim görmeyen bu kesimdeki gençlerden %60'ının en az bir kez cezaevine girdiği, kızların %87'sinin küçük yaşta gebe kaldığı, 17 yaşındaki Amerikalıların %13'ünün okuyamadığı, yazamadığı ve toplama çıkarma bilmediği açıklanmıştır. Yetişkin nüfus içinde cehalet daha da yaygındır. Amerikalı işçilerin %30'undan fazlası okumayı bilmemektedir. AGE sayfa 219. Hızla yoksullaşma nedeniyle tüberküloz hastalığı artmış ve bu artış 1992-1999 arasındaki 7 yılda %18'e ulaşmıştır. Dipsiz Kuyu, Umurtalı, Milliyet, 31 Aralık 1999. Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Enstitüsü'nün Jon Rist, Cenova Başkanı Durham Jha'ya göre İngiltere'de yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuk sayısı 1979 yılında 1,6 milyon iken 1988'de 3 milyona çıkmıştır. Bu sayı tüm İngiltere'deki çocuk sayısının dörtte biridir. Yapısal uyum, küresel bütünleşme ve sosyal demokrasi, Dharam Jay, A.K., Ronnie, Prendergast, Francis Stewart, Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma, Yapı Kredi Yayınları, sayfa 57. Çalışma koşulları, sosyal güvenlik, çocuk ve kadın işçi çalıştırma gibi kökleri 19. yüzyıla giden sorunların yeniden ve yaygın olarak yaşanmaya başlanması, olumsuz etkilerini az gelişmiş ülkelerde daha ezici bir biçimde göstermektedir. Küreselleşme ideologlarının ele almadıkları iş ve işçi sorunları, ekonomi ve siyaset üzerinde kurulan tekelci şirket egemenliğine bağlı olarak artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Dünyaya açılarak en uzak bölgeleri de etkileyen uluslararası şirketler, beraberlerinde devletin güçsüzleşmesi, kültürel yozlaşma, yasa dışıcılık, kötü çalışma koşulları ve uluslararası işçi göçlerini içeren sorunlar götürüyor. Uzun bir ön çalışma döneminden sonra az gelişmiş ülke yöneticileri üzerinde etkili bir denetim sağlanmıştır ve bu tür yöneticiler kalkınmak için yabancı sermaye yatırımı almaktan başka çare olmadığına inanmaktadırlar. Bunun için yerel yasalar, gümrük işleyişi ve yönetim sistemi, küresel şirket faaliyetleri önünde engel oluşturmayacak bir biçimde değiştirilmiştir. Yasal, yarı yasal ve yasa dışı işler birbirine karışmış durumdadır. Bu gidişe direnmek isteyen az gelişmiş ülkeler, siyasal tehdit, ekonomik ambargo, yetmezse darbelerle hizaya sokulmuş ve 20. yüzyılın son 20 yılı uluslararası şirketlerin uzun yıllar peşinde koştukları bir cennet haline gelmiştir. Eskiden fabrikalarda çalışacak işçileri yurt dışından getiren uluslararası şirketler, şimdi az gelişmiş ülkelere yatırım yaparak fabrikaları işçilerin ayağına götürüyor. Düşük ücretli, örgütsüz ve bol iş gücüne kavuşmak, ham madde kaynaklarına yakın olmak ve nakliye bedellerini azaltmak, şirketlerin hem kar oranlarını yükseltiyor hem de metropollere getirilen göçmen işçilerin yarattığı sosyal sorunları azaltıyor. Sermayenin küresel dolaşımının önündeki yerel yasalardan oluşan engellerin kaldırılması ve iş gücünün örgütsüz kılınarak dirençsiz hale getirilmesi uluslararası şirketlerin stratejik hedefidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan siyasal destek, ya yerel hükümetlerin elde edilmesiyle yapısal reform adıyla seçeneksiz hale getirilen politikalarla sağlanıyor, yerel hükümetlerin küresel güçlerin inisiyatifi altına girmesi, yönetim geleneklerinin ve kamusal düzen işleyişinin bozulmasına yol açmakta, ülkeler artan bir hızla küresel sistemin güçsüz ve etkisiz parçaları haline gelmektedir. Yabancı sermaye yatırımı alan az gelişmiş ülkeler, aldıkları yabancı sermaye oranında karşı konulması güç bir dış denetim ve baskıyı da almış olurlar. Para yatıran, onun güvenliğini de sağlamak zorundadır. Bu ülkelerde işçi hakları, demokrasi ya da ulusal bağımsızlık için mücadele gündemden çıkar ve sözü bile edilmeyen, ettirilmeyen bir kavram haline gelir. Kurulan baskı ve sağlanan disiplin gerçekten çok ağır ve insanlık dışıdır. Sosyal terör boyutuna ulaşan bu baskı, yarattığı sonuçlarla kaçınılmaz olarak yasa dışıcılığı gündeme getirir. Yasama ve yürütme yozlaştırılır, yerel hukuk işlemez hale gelir. Ulusal çıkarları temsil etmeyen bu nedenle meşruiyetini yitirmiş parlamentolar, küresel isteklere zemin oluşturulan yasa dışı yasalar çıkarır. Bu tür ülkelerde işçi hakları mutlak bir biçimde uluslararası şirketlerin insafına kalmıştır ve bu insaf 19. yüzyıl patronlarının insafından daha ileride değildir. 19. yüzyıl sonunda dünyanın her yerinden insanlar çalışmak ve kendilerine yeni bir yaşam kurmak için Almanya'ya göç ediyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeci metropoller, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler sömürgelerinden yoğun göç aldı. 1960'lı yıllarda Hindistan, Ürdün, Pakistan ve Bangladeş'ten yüz binlerce genç adam petrol kuyularında çalışmak ve yerleri silip süpürmek, inşaatlarda çalışmak için az nüfuslu petrol zengini krallıklara aktı. Milyonlarca Türk vatandaşı sokak süpürmek, bulaşık yıkamak ve niteliksiz sanayi işlerinde çalışmak için konuk işçi olarak Almanya'ya gitti. Cezayirliler büyük gruplar halinde Paris'e geldiler. Afrika, Asya ve Güney Amerika sürekli olarak göç verdi. Dünyanın her yerindeki işçiler aynı küresel iş gücü havuzuna düşerlerken, Guatemala, Haiti ya da Endonezya'daki işçilerin sömürülmesinin etkileri New York, Londra ya da Berlin'de hissedilmektedir. İşsizliğin insanlar üzerinde yarattığı küresel baskı, özellikle ABD'de çocuk işçilerin sayısında artışa ve suç oranlarının katlanmasına neden olmaktadır. Washington Post, 6 Mart 1991, AK, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Küresel Düşler, Sabah Kitapları, 1995, sayfa 263. İşsizliğin insanlar için bedeli, ailelerin parçalanması, alkol bağımlılığı, şiddet olayları, eğitimsizlik ve artan suçlular olmaktadır. Ancak gerçek yitik, toplumu ayakta tutan yaşam geleneklerinde ortaya çıkmaktadır. Amerika'da John Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Harvey Brenner, toplam işsizlik oranındaki her %1'lik artışın ABD'de 6 yıllık bir dönemdeki 37 bin ölüm, 920 intihar, 650 cinayet, akıl hastanesine yatırılan 4 bin ve cezaevine giren 3300 kişiye denk geldiğini hesaplamıştır. Bluestone, Deindustrialization, sayfa 34, AK, AGE, sayfa 232. Çocuk ve kadın işçilerin düşük ücretle ve sosyal güvenceden yoksun olarak yasa dışı çalıştırılmaları dünyanın her yerinde yayılmaktadır. Ama az gelişmiş ülkeler bu konuda tam anlamıyla açık köle pazarları durumundadır. Araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler ürküntü verici bir ilkelliği ortaya koymaktadır. Endonezya, Filipinler, El Salvador ya da Türkiye'de bugün yaşanan iş bulma, çalışma ve örgütlenme sorunları Orta Çağ köleciliğinin çağdaş versiyonları gibidir. Filipinlerin Angona kentinde dikiş teyel ya da bebek giysilerinin paketlenmesi işlerinde 1447 çocuk çalıştırılmaktadır. Normal çalışma süresi haftanın 7 günü, sabahın 7'sinden akşamın 7'sine toplam 77 saattir. 4-6 yaş arası çocuklar günde 5 peso, 11 yaşındakiler ise 10 peso almaktadırlar. Bölgede yasal asgari ücret 69 pesodur. A Contact for Underdevelopment, Subcontracting for Multinationals in the Philippine Semiconductor and Garment Industries, Cornelia Aldana, İBON, Databank, Philippines, 1989, sayfa 98-101, AK, AGE, sayfa 263. 1970'lerin sonlarında uluslararası şirketlere kadın işçi pazarlayan Malezya'da şu tür broşürler bastırılıp dağıtılıyordu. Elleri küçüktür ve son derece dikkatli çalışır. Bu nedenle kim bir montaj bandında Malezyalı bir kadın kadar iyi çalışabilir? Günde yaklaşık 1,5 dolar ücret ile kadın işçi bulunur. Birth of the Second Generation, Hu Noping for Eastern Economic Review, 18 Mayıs 1979, AK, AGE, sayfa 257. El Salvadorlu bir girişim grubunun ABD örme endüstrisinin dergisi Robin'e verdiği ilanda dikiş makinesinin başında görüntülenen genç ve çekici Rosa Martinez şöyle övülüyordu. Onu saatte 70 sent karşılığında tutabilirsiniz. O ve iş arkadaşları çalışkanlıkları, güvenilirlikleri ve çabuk öğrenme yetenekleriyle tanınırlar. Paying to lose our jobs, Charles Kernighan, Sayfa 11, AK, AGE, sayfa 257. Sri Lanka'da bir serbest bölgede yer alan tekstil fabrikasında kadın işçilerin çalışma koşulları ile ilgili araştırma yapan Avustralyalı gazeteci Peter Mares araştırmasında şunları yazıyor. Ancak yaşayabilecek kadar para kazanabiliyorlardı. Eve gönderilebilecek paraları olmuyordu. Her 30 ya da 40 kadına bir musluk ve tek bir tuvaletin düştüğü ufacık odalarda 6 ya da daha fazla kişi kalıyordu. Bana aşırı zorlanmadan kaynaklanan kötü çalışma koşullarından ve saatler süren zorunlu fazla çalışmanın neden olduğu göz ve solunum yolları hastalıklarından ve cinsel tacizden söz ettiler. Köylerine dönecek olurlarsa kendi başlarına kente giden genç kızlara yakıştırılan cinsel serbestlik hikayeleri nedeniyle evlenme şansları pek olmayacaktı. Gidecek hiçbir yerimiz yok, kendi vatanımızda sığınmacı gibiyiz diyorlardı. 24 Hour Supplement, Peter Mares, sayfa 8, AKAGE, sayfa 259. 1990'larda Guatemala'da Sears, Gap ve Kmart gibi Amerikan şirketlerine mal üreten 250 konfeksiyon fabrikası bulunmaktadır. Michigan Episcopal Kilisesi'nden Rahip Thomas A. Trimmer, Guatemala City'deki bir imalathane hakkındaki izlenimlerini şöyle aktarmaktadır. Kadınların tuvalete gidebilmek için ustabaşından izin almaları gerekmektedir ve bu da cinsel taviz vermeyi gerektirebilir. Çoğu kadın dayak yemiş ve cinsel istismara uğramıştır. Bir fabrikada ustabaşı hamileleri ayıklamak için düzenli olarak her 15 günde bir karınlarını hedef alarak kadın işçileri dövmektedir. Bazı fabrikalar insanların çıkmasını engellemek için sabahın ikisine ya da üçüne dek kapılarını sürgülemektedir. National Labor Committee in Support of Democracy and Human Rights in El Salvador, Walker Rights and the New Order, New York National Labor Committee 1991, AKAGE, sayfa 263. Nike, yılda 2 milyar dolarlık 1990 spor ayakkabısı satan bir Amerikan şirketidir. Şirketin ABD'de görkemli yönetim binasından başka herhangi bir üretim birimi yoktur. Fabrikaların tümü ucuz iş gücünün yoğun olduğu az gelişmiş ülkelerdedir. Endonezya'da üretilen bir Nike ayakkabı 5.60 dolara mal olmakta, ancak bu ayakkabı dünya pazarlarında 73 ile 135 dolar arasında satılmaktadır. Spring in their step, Mark Clifford for Eastern Economic Review, 5 Kasım 1992, sayfa 56, AK, AGE, sayfa 258. Ayakkabıları diken Endonezyalı kızlar genelde saat başına 15 sent ücretle çalışırlar. Fazla mesai zorunludur ve sabahın 7.30'unda başlayan 11 saatlik bir iş gününden sonra kızlar gece 21.15'te şirket yatakhanesine gidip kendilerini yatağa atarlar. Şanslı olanlar 2 dolar kazanmışlardır. Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, sayfa 258. Nike, basketbolcu Michael Jordan'a reklam için yalnızca 1992 yılında 20 milyon dolar ödemiştir. Bu rakam, Endonezya'da bu ayakkabıları üreten fabrikaların tüm işçilerine ödediği bir yıllık toplam ücretten daha fazladır. AGE, sayfa 259. 2001 yılında Türkiye'de asgari ücret aylık 82.28 dolardır. %26 işsizlik oranına sahip Türkiye'de bu ücrete razı olan insan çoktur ve bunların ancak küçük bir azınlığı iş bulabilmektedir. Çocuklarını okutma olanağı bulunmayan aileler, çocuklarını küçük yaşta meslek edindirme düşüncesiyle hiçbir sosyal güvencesi olmayan atölye ve tamirhanelere gönderirler. Kırsal alandaki genç kızlar sabahtan akşama dek dokuma tezgahlarında çalışırlar. Asgari ücret alan bir sanayi işçisinin saat ücreti 35 senttir. Bu ücrette bir Türk işçisi bir kilo şeker alabilmek için 2 saat, bir düzine yumurta için 1,5 saat, 1 kilogram et için 11 saat ve 1 kilo ekmek için 1 saat çalışmak zorundadır. Dikkat edilirse 2001 Türkiye'sindeki işçi ücretinin alım gücü vahşi kapitalizmin geçerli olduğu 1850'ler düzeyindedir. Küreselleşme politikalarının işçi hakları ve örgütlü mücadele açısından dünyanın tümü üzerinde kurduğu baskı, kesin ve mutlak olarak bir geri dönüş uygulamasıdır. Yaşam koşullarından memnun olmayanların, özellikle işçiler ve diğer çalışanların şikayetçi oldukları koşullardan kurtulmaları için her şeyden önce bu durumun nedenini ve niteliğini anlamış olmaları gerekir. Siyasi parti kavramının günümüzde aldığı biçimi doğru algılamak, uygulanabilir programları üretmek ve bu programları yaşama geçirmek ancak dünya ve ülkeyi tanımakla mümkün olabilir. Küreselleşme savlarının ne anlama geldiğini kavramak bu nedenle önemlidir. Küreselleşme olgusu, küreselleşme yandaşlarının yaptığı gibi yeni ve ileri bir olay gibi ele alınırsa, şimdiye dek yapılan kuramsal saptamalar, verilen mücadeleler ve bu mücadelenin birikimi olan ekonomik politik kazanımlar anlamını yitirecektir. Sendikaların ve politik partilerin doğal olarak önemi kalmayacaktır. Küreselleşme stratejisinin temeli, insanların eskinin bittiğine, örgütlü mücadelenin maddi temelinin ortadan kalktığına ikna edilmesi üzerine kurulmuştur. Sendikaların, siyasal partilerin ve ulus devletlerin artık ortadan kalkmak üzere olduğu yönündeki yoğun propaganda kapsamlı bir biçimde sürdürülmektedir. Kesin ve net amaç, insanların geçmişlerinden koparılarak geleceğe yönelik gelişme umutlarının denetim altına alınması ve kitlelerin mücadele gücünün kısılmasıdır. İletişim teknolojisi ve mali gücün sağladığı olanaklarla son derece başarılı olan bu propaganda, gerçeklerle örtüşmeyen sanal bir dünyayı geçici de olsa yaratabilmiştir. Ancak doğal ve kaçınılmaz olarak gerçekler uzun süre gizlenememekte ve yaşamın somut gerçekliği büyüyen ve ağırlaşan sorunlar olarak insanların karşısına dikilmektedir. Tüm dünya işçileri, emeğiyle geçinenler, yoksul ülke insanları artık boş vaatlere kanmıyorlar, gerçekleri yaşayarak görüyor ve küreselleşmeye karşı tavır alıyorlar. İş ve işçi sorunları ile ilgili olarak verilen örnekler, dünyanın 150 yıllık yakın geçmişi içinde niteliksel bir değişim olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Büyük bedeller ödenerek verilmiş olan işçi mücadelesi bugün elde ettiği tüm kazanımlarıyla birlikte yok sayılmaya çalışılmaktadır. Ama mücadeleye kaynaklık eden nedenler biçimsel değişikliklerle varlığını hala sürdürmektedir. Bunu görmek için işçi olmaya gerek yoktur. Ancak herkes bilir ki sınıf çelişkileri var olduğu sürece sınıf mücadelesi de var olacaktır. Sermayenin sürekli hareket halinde olduğu günümüz dünyasında işçiler hak elde etme ve çıkarlarını korumada giderek zorlanmaktadırlar. Bu durum yaşanan bir gerçektir. Ancak nedenleri ortadan kalkmamış sonuçların biçimsel değişikliklere, baskıcı uygulamalara karşın varlığını sürdüreceği de bir başka gerçektir. Sermayenin olduğu yerde işçi, işçinin olduğu yerde ise mücadele vardır. Kurulan küresel baskı nedeniyle güç yitiren ve gerileyen işçi hareketi geçici bir durgunluk dönemi yaşamaktadır. Gelişip güçlenmesi, dünyanın tümünün bir mücadele içine girmesi kaçınılmazdır. Çünkü bu mücadeleyi zorunlu kılan, toplumsal gelişimin önünde engel oluşturan tekel egemenliği, sorun ve çatışma üreterek varlığını sürdürmektedir. İşçilerin ve diğer tüm emek güçlerinin ulusal bağımsızlık hareketleriyle birleşerek ulusal ya da uluslararası düzeyde sürdürecekleri mücadele, güncel olmasının yanı sıra gereksinim duyduğu örgütsel deneyim ve entelektüel birikime de fazlasıyla sahiptir. 21. yüzyıl, 20. yüzyılın bir tekrarı gibi olacak ve 20. yüzyılda yaşanan toplumsal mücadeleler, biçim ve yöntem farklılıklarıyla daha üst düzeyde yeniden yaşanacaktır. Küreselleşme ve din. Küreselleşme uygulamalarının tekelci şirket çıkarlarına dayandığı ve bu uygulamaların büyük devlet politikalarının stratejik öncelikleri olduğu bugün herkesin gördüğü somut bir gerçektir. Kolay görülebilecek bir başka gerçek ise küresel politikaların gelişip güç kazanmasıyla feodal geleneklerin ve inanç sistemlerinin yozlaşarak güçlenmesidir. Din, dil, mezhep, etnik köken farklılıkları, uluslararası boyutu olan örgütlenmelerle hemen tüm az gelişmiş ülkelerde ayrımcı politik hareketlere dönüşmektedir. Etnik ve dinsel örgütlenmenin ulusal varlık üzerinde baskı oluşturacak kadar güçlenmesi, tarihsel gelişime ve toplumsal ilerlemeye uygun düşmese de yayılmasını sürdürmeye devam ediyor. Etnik ve dinsel ayrılıkların siyasallaşması kendiliğinden ortaya çıkan doğal ve zorunlu bir olgu değildir. Yaratılması ve ayakta tutulması mali ve siyasi güce dayanan planlı uygulamalardır. Bu nedenle gücü ve varlığı yapaydır. Kökleri sömürgeciliğe ve 20. yüzyıl emperyalizmine dayanan, şimdi küreselleşme adıyla yeni bir olguymuş gibi ileri sürülerek yaygınlaştırılan bu uygulama, büyük devlet politikalarının doğal sonucudur. Az gelişmiş ülkelerin güçsüzleştirilerek parçalanmalarında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.